Merhaba herkese. Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Bugün yanımda sevgili arkadaşım Doktor Tayfun Öz var. Tayfun Öz hoş geldin.
Merhabalar, hoş bulduk.
Tayfun'la çok uzun zamandır planladığımız bir konu vardı konuşmak için ve herhalde yine o da benim Ankara'dan gitmeme yaklaşınca kendini biraz daha sorumluluk altında hissetti. Bu Ankara'dan gideceğim bir kayıt yapalım şeyi çok insanda işe yarıyor. Belki de gitmeyeceğim aslında, insanları kandırıyorum ama bütün planları benim istediğim zamanda, istediğim şekilde, istediğim yerde olması için en azından kısa süreli bir avantaj benim adıma. Bugün biz akıl hastaneleri hakkında konuşacağız. Akıl hastanelerinin biraz tarihine bakacağız. Aslında bu bugün belki sinemada, işte dizilerde, insanların aklında böyle bir takım imajlarla, belki bazı mitlerle yer etmiş, bazıları biraz zorlama, belki biraz hatalı ama işte sinemanın o büyüsüyle ilişkili olarak yer etmiş. O karelerin nereden çıktığına bakacağız. Aslında bu ihtiyacın nereden kaynaklandığını, yani akıl hastanelerinin varlığının sebebini biraz anlamaya çalışacağız ve ilk akıl hastanelerinden bazı resimleri, kareleri sizin gözlerinizin önüne getirmeye çalışacağız. Tabii bu uzun bir süre ve akıl hastanelerinin hani bugün gelinen noktada çok farklı yerler olduğunu bilmekle beraber bu yolculuk, bu seyir elbette hani insanlığın gelişimine de ışık tutan bir şey. Sadece akıl hastaneleri gözüyle değil, dünyanın değişen yapısı, toplumsal değişimler, savaşlar, siyasi akımlar, bunların çok fazla etkisi altında bir süreçten bahsedeceğiz size. O yüzden biraz da karmaşık ve geniş bir konu. Zaman zaman belki unuttuğumuz yerler, hata yapacağımız yerler olabilecek ama ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz bu oluşumlar, bu yerler için sizlere kendi perspektifimizden bir anlatı sunmaya çalışacağız. Evet Tayfun, akıl hastanelerinin hikayesi aslında nasıl başlıyor, nereden başlıyor? İlk sen nereye baktın ve nereden başlamak istersin?
Yani şimdi geriye dönüp baktığımız zaman hepimizin kafasında bir böyle akıl hastanesi algısı var. Yani tarihsel filmlere baktığımız zaman için içinden bir psikiyatri geçiyorsa illaki bir o akıl hastanesi ya da işte daha da kötü bir görsel ne diyeceksek ona. Bu bir şekilde işin içinde oluyor ve bizim işte gördüğümüz genelde böyle kötü uygulamalar, kötü imkanlar. Hani genelde bunu görüyoruz. Zorla tutulan insanlar. Bunu görüyoruz ama hani ilk buna niyetlenen kişiler tabii ki daha farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyorlar. Yani o günün dünyasına gittiğimiz zaman bu psikiyatrik rahatsızlıklar, yani daha adı konamamış şeyler, işte farklı farklı bakış açıları var. Sapkınlık olarak görenler var bunu. Cezalandırılması gereken bir durum olduğunu görenler. Onun dışında hastalık olarak görenler. Hani bu tür bakış açıları var. Ve ortada da bir sorun var. Hani bu kişiler ne olacak? Yani tedavi edilebilir mi? Bakılabilir mi? Ne tür tedaviler yapılabilir gibi.
Yani sapkınlıklardan bahsettin ya da işte bir takım kötü davranışları olan insanlardan bahsettin. Aslında tam olarak bir hasta portresi yok ortada. Yani bir grup insan var ve belki etrafındakiler bundan, bu insanların varlığından rahatsız ya da onlar bazı davranışlarını kontrol etmek noktasında zorlanıyorlar. Ve onları herhalde gözetecek bir yere ihtiyaç duyuluyor.
Evet, tam olarak böyle denebilir. Yani toplumla uyum sağlayamayan diye gördükleri kişileri nasıl bir tedavi ya da nasıl bir noktada onları barındırabiliriz diye bir arayış. Ve tabii bu dediğim hani Fransız devriminden önceki kısmında daha dini otoriteler hakim. Ve genelde bunlar sapkınlık olarak görülüyor. Ve ahlaki eğitimle işte çok net disiplinlerle düzelebileceğine dair bir inanış var. Ve ilk oluşumlar da böyle oluşumlar oluyor. Daha dini yerler. İşte örneklerinden biri İngiltere'de, York'ta kuruluyor. William Tuck'un kendisi hani doktor da değil, bir din adamı denebilir. Daha doğrusu böyle bir tarikatın başlarından birisi. Ve o ahlaki eğitimi savunaraktan böyle bir tımarhane denebilecek bir yer kuruyor. Sonrasında yine İngiltere'de hani Bedlam tımarhanesi dedikleri yer. Orası da yine aynı şekilde bu yönde ilerleyip daha sonrasında daha tedaviye yönelik olan yerlerden birisi.
İngiltere olmasının bence hani tesadüf olmadığını düşünüyorum. O dönemin İngiltere'si, işte sanayi devrimi, köyden kente göç, özellikle hani İngiltere'de işte tren taşımacılığının yine ortaya çıkması insanları bir anda nüfus olarak hani kırdan kente göç ettirdi ve aslında bu insanlar tabii ki büyük heyecanlar, heveslerle de geliyorlar kente. Yeni iş imkanları, işte sanayiler, büyük makinalar. Tam olarak bir eğitimleri, becerileri de olmadığı için, yani köyde işte tarımla olan geçim ve onun beceri gereksinimiyle herhalde kentteki makinaların sanayinin gereksinimler arasında bir fark oldu ve bu insanlar bir anlamda bir boşlukta herhalde yaşadılar. Tam olarak ne yapacaklarını bilemediler. O işler, sanayi devriminin o yoğun belki işte performans baskısı, herhalde o da çok iyi gelmedi ve bir anda bir kentte yoğun bir nüfus patlaması ve ne yapacağını bilemeyen insanlar vardı herhalde.
Evet, yani kırsaldayken, yani tarımla uğraşırlarken, yani genel hayatını kazanma bunun üzerinde olurken bu tür hastalığı olan kişiler bir şekilde sistemin çarkına girebiliyor. Ama endüstriyel ve hani işçi ağırlıklı olan yerlerde bu artık teklemeye başlıyor. Orada insana bakış da değişiyor zaten. Endüstrinin gelişiyle beraber hani insan iş gücü olarak görülüyor ve bu kişiler iş gücü kaybı olarak, yani topluma adapte olamayan, çarkın bir yerinden giremeyen insanlar olarak görülüyor. Burada tabii bu kadar karamsar bir tablo çizmemek lazım. Bir yandan da hani Fransa'da işte en bilindik Pinel denebilir bu açıdan. Yani hani buralarda nasıl tedavi edilebilir insanlar diye kafa yoruyorlar. Ve burada tecriti ön plana çıkarıyorlar. Yani tecrit ne için lazım? Uzakta olmak, işte zaten kurulan yerler genelde şehirden uzakta oluyor. Yani bir tecrit alanı, işte şehirden uzak, yaşadığı alandan uzak. Mesela böyle bir gözümüzde çizmek gerekirse işte yeşillik, bol bol yürüyüşlerin, işte ona moral terapi diyorlar. Yürüyüş sırasında da birçok konular konuşuluyor. Yani hem yaşadığı sorunlarla ilgili, hem kendisine bakışıyla ilgili. Yeşillik bir alanda, şehirden uzak, güvenlikli, içi de nazaran konforlu denebilecek yerler burası. Yani o günün bakışıyla hem Pinel hem de öğrencisi Esquirol daha şu şekilde diyorlar. Hani toplum içinde bir zorlantı var ve hani dikkatin tek bir şeye odaklanması hastalık nedeni ya da bu tecritin hani iyi yanlarından biri toplumsal kaygılardan uzaklaşmak. Aileden, işte evden, toplumla olan sorunlardan zedelenen güven ilişkisini onarmak ve kişiyi yeniden düzene kavuşturmak. Bunun için de farklı farklı modaliteler var içinde.
Burada yani zaten henüz işte modern psikofarmakoloji ya da işte ilaçlar tam olarak yok, hatta hiç yok neredeyse. Bazı belki alternatif şeyler yeni denenmeye başlıyor. Ama o tecrit dedin, yani insanları bir şekilde sorunlarından uzak bir yere taşımak. Onları belki daha huzurlu bir ortama koymak. Aslında tek başına bile tedavi edici bir şey olabiliyor. Yani o zamanlar özellikle işte uzak yerler, şehirden uzak yerler tercih ediliyor. Bugün aslında Bakırköy'ün de biraz kuruluşu öyle. Yani bugün biz Bakırköy'ü çok işte şehrin içinde biliyoruz, işte Atatürk Havalimanı'nın yapıldığı yer olarak biliyoruz ama ilk kuruluş zamanları ağaçlık, ormanlık, insanların çok gelmediği, şehirden uzak bir yer. Ama tabii ki insan hani nüfus arttıkça, şehirler büyüdükçe belki işte İngiltere'de kurulan hastaneler de şehrin içinde kaldılar bir anda ve o yüzden de gözümüze artık daha çarpar oldular.
Evet, olabilir. Tecrit'i şöyle güzel söylüyor Pinel, dediğin gibi aslında. Nedenle sonuç arasındaki bağı koparma diye söylüyor. Yani tecrit bunu sağlar ve aileden uzak olmak ya da şöyle söyleyelim, aileye tekrardan kavuşma arzusu tedavinin kendi en ilerleten faktörlerden birisi olarak görüyorlar.
Bizim pratikte şu hastaları hatırlarsın sen de. Yani işte mesela OKB hastası, obsesif kompulsif bozukluğu var. İşte temizlikle ilgili obsesyonları, kompulsiyonları var.
Evet.
Çok ciddi, zor durumda. Servise yatırıyorsun, iyileşiyor mesela. Çünkü artık o evini temizlemesi gereken insan olmuyor. Sürekli işte kirlendiğini ya da işte evine kiri götürecek, mikrobu götürecek insan olduğunu düşünmemeye başlıyor. Ve ayrıca işte o evdeki, ailedeki stres faktörleri, yine mesela bazı yeme bozukluklarının da daha böyle kolay düzeldiğini servise yattıklarında görüyoruz. Yani henüz biz daha tedaviyi değiştirmeden ya da radikal bir değişiklik yapmadan onların görece iyilik halleri olduğunu görüyoruz. Ama taburcu olduklarında da çok hızlı kötüleştiklerini görüyoruz.
Evet.
Yani tecrit muhtemelen bu insanlarda da hani henüz ilaçlar dahi yokken çok büyük etkiler yaratıyordu. Çok dramatik düzelmeler yaratıyordu. Ama sonrasında dönüşler nasıl oluyordu acaba? Herhalde yine bugünküne benzer şekilde oluyordu diye düşünüyorum.
Bugün de böyle. Yani aslında bu açıdan değişen çok fazla bir şey yok. Kimi hastayı yatırmakta zorlanıyoruz, kimi hastayı çıkarmakta zorlanıyoruz. Yani ikisinin de farklı dengeleri var içinde. Haliyle hani uzaklaşmak, yaşadığı yerden uzaklaşmak gerçekten bazen iyileştirici olabiliyor. Yani çok bu stresten uzaklaşmak iyi gelebiliyor kişilere. Bir de iyi gelebilen bir durum şu var. Yani bu kurumlar aslında kendi içinde çok düzenli, tertipli bir yer. Mesela bir gün nasıl geçiyor diye bakarsak eğer buralarda, yine ilk zamanlarından bahsediyorum bu. Yani yozlaşmadan önceki zamanlarından bahsediyorum. Burada istenen şey şu buralardan. Hani çok yakın bir gözlem. hem tedavi hem bakım için. Aynı zamanda böyle çok net bir düzeni de var buranın. İşte sabah kalkış saati belli, yemek yenecek saat belli, boş saat belli, ortak aktiviteler belli ve akşam yatılacak zaman belli. Bu mesela birçok kişi için iyi gelebilen bir durum. Bunları yapabilecek enerjisi olmayan ya da bu kadar hani hebefrenik, dağınık hastalar için bu iyi gelebilecek. Yani topluma daha sonrasında adaptasyonunu kolaylaştırabilecek bir durum. Burada şu da var mesela. Yani zorlayıcı hastalar için haliyle hani kurallar var ve kuruma itaatsizlik ya da kural ihlali cezalandırılıyor. Ancak burada hani Pinel'in ya da Pusin'in ya da Esquirol'un çizdiği tabloda bu cezalar ölçülü ve tamamen kişinin keyfiyetinden uzak olacak şekilde olması gerekiyor. Hani yozlaşmayla beraber bu tabii işte o filmlerde gördüğümüz ya da aklımıza ilk gelen sahneler böyle olmuyor ne yazık ki.
O zaman bu kural ihlallerinde işte servisin ya da hastanenin düzenini bozdukları durumlarda nasıl cezalar vardı? Yani en azından o ölçülü cezalar nasıl oluyordu?
Yani tecritin daha da kötüleştirilmesi. Daha doğrusu kötü tecrit diyelim biz buna. Yani yalnız bırakma gibi ya da fiziksel tespit gibi.
Hücre hapsi gibi o zaman.
Hücre hapsi gibi denebilir. Bu tür kişiyi daha kişiden uzaklaştırarak olan cezalar var. Ama dediğim gibi hani buradaki önemli olan en değindikleri nokta bunun ölçülü olması. Yani ve kişinin hani bunun olmasını söyleyenlerin keyfiyetinden uzak olması bu şekilde söylenebilir. Mesela hani kimler kabul ediliyor bu kurumlara diye bakarsak eğer ben size Fransa'dan bir 1838 yılında yani Fransız devriminden sonra bu konuda çok kafa yer olduğu için oralarda gerçekten literatüre baktığımız zaman orası böyle güzel içerikler var. Mesela 1838 yılından bir yasa okuyabilirim size. Yani şunu söylüyor kısacası. İdari bilimin yani hastaların tedavi edilebileceği, korunabileceği fakat topluma zarar vermelerinin önlenebileceği bir yapıya sahip olması öngörülüyor. Kimler geliyor yani kendisi istemeyen kişinin ya ailenin talebi olacak ya da üçüncü bir şahsın yani o akıl hastasıyla ilgilenen üçüncü bir şahsın veyahut idari otoritenin sorumluluğu altındaki büronun talebiyle hastanın yatılı kalması mecbur olacaktır. Şimdi hani burada okuduğumuz zaman bir soru işareti oluyor herhalde. Yani işte ailenin talebi, üçüncü bir şahsın talebi.
Kişinin iradesi dışında talepler oluyor değil mi?
Yani burada şöyle bir mekanizma yok mesela. Şu bugün mesela birisini zorunlu hani yatış kararı çıkardığınız zaman taburcu olduktan sonra o kişinin gidip size mesela hani niçin ben o gün yatırılmıştım diye sorma hakkı var. Ama o gün bu yok. Haliyle bu işte ilerideki yozlaşmanın nedenlerinden olabilecek maddelerden birisi.
Bu tabii ki hani bu akıl hastanelerine yatmakla ilgili gerçekten böyle bir korku da var. Yani birisinin bu belki de ta o zamanlardan işte ya da bu yozlaşmadan sonra kalan bir şey. Yani birisi sizi gidip bir yere şikayet ettirse ya da bir takım iddialarda bulunsa sizi bir hastaneye kapattırabiliyor.
Evet.
Yani hani aslında bu bugün birisinin çıkıp işte benim komşum FETÖ'cüydü deyip birini hapse attırması gibi bir şey yani. Hani belki suçsuz yere diyelim ki hapse girdiğinizde kendinizi savunmak adına bir takım şeyler yapabiliyorsunuz. Ama birisine ben işte bu adam deli deyip tımarhaneye tıktırmak kendince de çok avantajlı bir şey. Çünkü adam deli değilim diyecek ve zaten birçok insan hani işte ben hasta değilim deli değilim diyor. Ve yani o yüzden tehlikeli ve korkutucu bir şey. Yani burada gerçekten iyi bir takım yapılar, kontrol mekanizmaları. Belki hukuk bu anlamda çok daha işte tecrübeli olmalı, dikkatli olmalı, gözü açık olmalı.
Burada cadı avı ihtimali var işte. Yani hani dediğin gibi yani burada akıl hastasının ehliyetsiz kabul edilmesi söz konusu. Bunu da değerlendirecek kişi kim? Mesela burada bir netlik yok. Yani mesela şöyle bir şey var. Eğer devlete bağlı bir akıl hastanesinin olmadığı yerdeyse dini bir özel kurum sözleşme sonucu hastaları kabul edebilecek. Hani burada kişinin mesela ehliyetsiz olduğunu kabul edecek kişi kimdir? Burada bir muallak durum var. Zaten yozlaşma da bunlar üstüne oluyor. Hani ilerleyen zamanda kurumun yıllar geçtikçe hani o Avrupa'daki genel yozlaşma buraya da zaten varıyor.
Bir de yani tabii ki hani kötü tarafları, iyi tarafları hani bunlar tartışılır. İnsanın gerçekten akıl hastalıklarına bakışıyla da işte ya da insanın doğasına bakışıyla beraber çok farklı perspektifleri olabilir. Yine de biz hani bunların bir gereksinim olduğuna inanan taraftayız. Sonuçta zaten psikiyatristiz ve hani akıl hastanesi hani tırnak içinde diyorum tabii ki. Biz bugün psikiyatri servisi diyoruz. Kapalı servis, işte kapalı erkek servisi, kapalı kadın, işte karışık servisler. Hani biz bunların varlığına gerek olduğuna inanan insanlarız. Şöyle şeyler oluyor. İşte bu başta konuştuğumuz gibi yani bir anda çok yoğun bir nüfus patlaması ve evet belki insanların ihtiyaçları karşılıklı da giderilse, hani işte tecdit dedik, onu işte uzağa alıp bir yere götürmek, sorunlarından uzaklaştırmak onu işe yarıyor gibi ifade etsek de aslında bir insanın sorunlarını çözmeye çalışmak da iyi bir yöntem. Ama bunu yapabilecek belki işte sosyal imkanlara sahip değil o zamanın şartları. Ve yine profesyonellerin tarafından düşünürsek belki işte o yeni yeni işte terapi ekollerinin ortaya çıkması, ama işte bir yandan da işte Freud'un mesela işte analitik psikoterapisinin ya da yeni gelişen işte psikoterapi ekollerinin çok zahmetli olması. Yani henüz yeteri kadar terapistin olmaması, terapi sürelerinin çok uzun olması ve işte yoğun emek gerektirmesi, bunlar nihayetinde çok az insana hizmeti ulaştırabilen şeyler. O yüzden hani beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Akıl hastaneleri çok büyük kalabalıkları, yani yatakları, hani senin bilmiyorum rakamlar var mı önünde, ben bugün baktığımda 10 bin yataklı hastane var. Yani 10 bin yataklı akıl hastanesi demek ne demek? O zaman dünya nüfusu hani birkaç milyar zannedersem. Yani şu günün nüfusuna şey yaptığımızda, oranladığımızda herhalde 30-40 bin yataklı bir hastane düşünün. Sadece akıl hastaları yatıyor. Yani demek ki büyük bir gereksinim varmış. Yani ve açılan birçok akıl hastanesi de en az 1000 yataklı oluyormuş.
Evet.
Bugün bizim 26 yatağımız var.
Çok mütevazı.
Çok küçük hastaneler var. Yani hani bunlar bazılarında işte büyük hastanelere böyle depo hastane deniyor. Mesela Ankara çok büyük bir şehir. Yani Türkiye'nin başkenti, ikinci büyük şehri. Toplasanız 1000 yatağı yoktur psikiyatride. Yani o zamanlar yataklar çok fazlaymış ama şimdi işte daha gelişmiş poliklinik hizmetleri.
Evet, o kadar ihtiyaç da yok şu an. Dediğin gibi. Yani o zamanın bakışı şöyle. Yani bu hastaneler kurulurken bugün mesela bizim şöyle bir soru işaretimiz yok. Yani psikiyatrik rahatsızlıklar tedavi edilebilir mi? Yani uygun şekilde tedavi edilebilir tabii ki. Yani birçok mekanizma var bildiğimiz. Ama o gün bunlar yok. Yani çoğunluk. Hem toplumun çoğunluğu hem de karar verenlerin çoğunluğu psikiyatrik rahatsızlıkların tedavi edilebileceğini düşünmüyorlar. Haliyle hani bu kişileri tedavi etmekten öte bir yerde tutmak, yani topluma zarar vermeyeceği, kendine zarar vermeyeceği, ailesini zor duruma bırakmayacağı bir yerde tutmak niyetiyle yapılan yerler. Mesela şöyle bir istatistik vardı, hani rakamlar dedin. Sanırım Birinci Dünya Savaşı'na girmeden önce Amerikan nüfusunun %2,5'u akıl hastanelerinde yatıyor. Son noktaya kadar iyice oralara doğru gidiyor. Yani skala çok fazla genişliyor.
Onunla da ilgili hani yine okuduğum şey şunu diyordu. Bana çok makulle geldi bu açıklama. Şimdi Amerika özellikle 1900'lü yılların başlarında çok fazla göç alıyor.
Evet.
Göçün de tabii ki beraberinde pek çok zorluğu var. Yani hem ruhsal açıdan, işte ekonomik açıdan, uyum açısından, kültürel açıdan. Ve zaten kendi başına bir stres faktörü göç. Yani birçok ruhsal hastalığın ortaya çıkmasında göç tetikleyici bir faktör. İkincisi, insanlar işte yine bir takım işte stigmalarla beraber yeni gelen insanların, göç etmiş insanların doğrudan işte ruhsal hastalığı olanlarının gittiğini düşünüyorlar. Yani demek ki bu adam bir yerde tutunamamış, bu adam oraya uyum sağlayamamış, bunun bir sorunu var ki buraya geliyor. Yani aklı başında bir insan çok memleketini terk etmez gibi, hani böyle bir çok basit bir şey var ve muhtemelen onlar da işte o hani Amerika'ya ilk gidenler, hani hep öyle olur ya, ilk giden arkadan gelenlerin gelmesini istemez, sanki hani kendileri hep oradaymış gibi, ama onlar da gelenlere böyle biraz mesafeli. O yüzden bayağı gelen insanların akıl hastası olduğuna dair yoğun bir inançları var ve hani %2,5'a kadar çıkması biraz da bununla alakalı. Yani Amerika'ya gelen herkese bir hani tırnak içinde deli gözüyle bakılıyor o dönemlerde.
O günlerde Amerika çok stresli de bir yer aynı zamanda. Büyük ihtimalle bu da tetikliyor. Altta olan hastalıkları daha ön plana çıkarıyor muhtemelen. Hani göçün kendisi zaten bir stres faktörü. Aynı zamanda hani Amerika'nın o gün bulunduğu işte durumda gerçekten çok stresli bir yapıda. Haliyle bu da neden oluyor herhalde. Yani genel olarak baktığımız zaman ilk kuruluş niyetleri bu şekilde. Yani toplumsallaştırma girişimi aslında. Yani toplumun genel yapısına uymayan kişileri toplumsallaştırma. Ve ilkin hani iyi bakım sağlayan, gerçekten yakından gözlemin yapıldığı, bakımın verilebildiği, mümkün tedavilerin uygulanabildiği yerler olarak o şekilde görüyoruz. Özellikle Almanya'daki uygulamaları gerçekten güzel. Yani kuruldukları yerler, hastanelerin içi, işte aktivite programları, hani bunların hepsi gerçekten iyi görünüyor ama tabii iş öyle ilerlemiyor.
Tabii ilerleyen zamanlarda bilmiyorum, belki başlangıcından itibaren de böyle hastaların tek tip kıyafetler giydirildiği, benzer kıyafetleri giydiği, hani bugün de var ya işte deli gömleği denilen bu. O şarkıcı kimdi? Murat Göğebakan mıydı?
Murat Göğebakan.
Onun bir klibi var ya, kendini tespit odasına attığı, böyle işte sağa sola hareket ettiği. Aslında gerçekten öyle bir odamız olsa çok güzel olur. Mesela bizim öyle bir odamız yok.
Yastıklı tespit odalarından, evet. Mı? Yani bir de eski bir klip yani. Bugün biz bulamıyoruz. O nerede buldu acaba? O
daha batı ülkelerinde var galiba. Yani mesela biz bugün bir hasta kendisine ya da çevresine zarar verme ihtimali olduğunda hani onu bir fiziksel tespitle şey yapıyoruz yani. Ama daha gelişmiş hastanelerde kişileri kendine zarar veremeyecekleri işte duvarların, işte kapının her yerin yumuşak bir dokuyla kaplandığı bir yere koyuyorlar. Sakinleşene kadar hani orada kalmasını istiyorlar. O klipte de orası vardı hani, ama yine de onun üzerinde bir kıyafet var işte, o deli gömleği gibi denilen şey. Bugün hani bizim servislerimizde ya da yakın zamanda pek böyle bir görüntü yok. Benim aslında şöyle hatırladığım kadarıyla böyle o Mazhar Osman'ın falan kitaplarındaki görsellerde de böyle tek tip bir kıyafet pek hatırlamıyorum, ama bir dönem akıl hastalarının aynı kıyafetleri giydiği, o da tabii şey bir görüntü yani, akıl hastaları böyle aynı kıyafetler, böyle işte çuval gibi kıyafetleri giyiyor. Bir taraftan da işte o belki dünyanın o fakir tarafını temsil ediyorlar. Diğer yandan doktorlar, hemşireler çok janti kıyafetler içinde, böyle parlak bembeyaz önlükler içerisinde. Ya insanı tabii belki görsel açıdan rahatsız eden bir sahne yaşanıyor aslında.
Yani bu ilerleyen zamanda zaten kötüleşiyor. Bugün bizim olduğumuz koşullar aslında psikiyatri, antipsikiyatriden dersler çıkardı denebilir. Yani vardığımız noktadaki uygulamalar o günlerle karşılaştırılmaz bile zaten.
Mesela biz önlük giymiyoruz serviste.
Evet.
Yani hani belki o tartışmalı bir şey tabii, onunla ilgili net bir şey yok, ama serviste daha sivil kıyafetlerle olmak hani, yani belki biz de sizin gibiyiz, biz de sizdeniz.
Yani günümüzde zaten aynı noktaya konumlandırıyor. Çoğu işte terapi modalitesi de yine öyle, tedavi modaliteleri de öyle. Hani hastayla ortak karar verme birçok zaman buna bu noktaya evriliyor. Tabii bunlar bugünlere gelebilmek, yani antipsikiyatriden dersler çıkarmak dediğim, yani antipsikiyatri akımlarının ilerlemesi de zaten bu akıl hastanelerinin yozlaşmasıyla oluyor. Bu yozlaşma nasıl oluyor diye birazcık değinirsek, tabii şartlar ve imkanlar giderek değişiyor. Rejimler giderek otoriterleşiyor ve özellikle 1. Dünya Savaşı'nın da gelmesiyle maddi imkanlar giderek azalıyor. Haliyle akıl hastanelerine ayrılan bütçeler de çok kısılıyor. Bugün işte bizim o filmlerde gördüğümüz kötü uygulamaların çoğu buradan itibaren oluyor. Yani işte girenin çıkamadığı, yakın bir gözlemin yapılamadığı, doktoru görmenin bile imkansız olduğu.
Böylece doktor yani iyileşmeyi bile takip edemiyor yani. O yüzden evet. Giren çıkamıyor.
Aynen öyle. Yani işte bir hemşireye bile yüzlerce hasta düştüğü yerler var. Yani kimsenin kimseyle alakasının olmadığı, tamamen bakımın çok kötü olduğu, uygulamaların çok kötü olduğu, hani bu şekilde bir denetim mekanizmasının ortadan kalktığı kurumlar haline geliyor. Yani ilk başta kurulduğu niyetten tamamen uzak, tamamen bu sistemin üzerine yük olarak kurulan yerler olmaya başlıyor.
Evet, akıl hastanelerinin hani bir gereksinim olarak ortaya çıkmasından ve süreç içerisinde değişmesinden, yozlaşmasından biraz bahsetmeye çalıştık Tayfun'a. Tabii çok uzun bir hikaye. Yani insanlık tarihi gibi bir şey akıl hastanelerinin tarihi. Bugün Bergama'da, Asklepion'da da yine aslında çok eskinin bir takım akıl hastaneleri görüntüleri, işte bazı karanlık odalar, psikiyatri uygulamaları var. Aslında Türkiye, yani bu topraklar bu tarz şeyleri görmek, gözlemlemek için zengin bir birikime sahip. Ağzına sağlık Tayfun.
Ne demek, dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hani elimizden geldiği kadar toparlamaya çalıştık süremiz nezdinde. Anlatılacak çok fazla şey var. Ama genel hatlarıyla bu şekilde özetleyebiliriz gibi.
Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.